Ayrım 26.
Sen hiç akasya çiçeğini üzüm salkımı gibi koparıp yedin mi? Akasya çiçeğinin tadı nasıldı? Akasyanın varlık nedeni? 1. Çocuklar çiçeklerini yesinlere. 2. Yaşlılar gölgesinde otursunlara bağlıdır. Bu ikisi olmuyorsa akasyanın ne lüzumu var? Sen hiç sırt üstü yattığın yerden, biçimden biçime giren bir bulutun şaklabanlıklarını seyrettin mi? Bulutun varlık nedeni? 1. Çocuklar oynasınlara. 2. Yaşlılar düşlere dalsınlara bağlıdır. Bu ikisi olmuyorsa bulutun ne lüzumu var? Sen hiç dalgalara düştün mü? Aykırı düşlerde yalnızlığı ve yalnızlığını tanıdın mı hiç? Hani dalga geçersin, dalgalara düşersin ve kendinle söyleşirsin. Dümende bir deli var. Ey dalgalar, sıkı durun. Karanfil kokusu deniz ortasında ne arasın? Karanfil kokusu baharındadır kış sonlarının. Yorgun argın, rüzgarın peşinde adımlamak, rengini kokusunu unuttuğun bir çiğdem tarlasına götürecekse seni koşmalısın. Koşmalısın ve yıllar öncesinde TV dizisindeki çırağın ustasını sigaya çekmesi gibi, peki ama hocam diye sormalısın. Kırık, hüzünlü bekleyişindeki sabır hangi dumansız gökyüzünde çiçek açmış sevincin arayışındadır? Yüreğinin ikircimli çırpıntısı soluk soluğa iken hiçbir anlamlı öğüdün anlamı yoktur. Ama donuk, yatay bir çizgi aynada unutulsa bile, göz bebekleri hırsızlama dokunuşlarını esirgeyemez umuttan. Haydi tutuk duygulara, haydi doymuş özlemlere lanet olsun demenin ne lüzumu var? Ama işte bunların düşünü kurmuyorsan ve kuramıyorsan ve böyle bir yaşamı özlemiyorsan, düşünmenin ve tartışma süreçlerine katılmanın ne lüzumu var? Sosyalizmin ne lüzumu var? Devrimin ne lüzumu var? Örgütlenmenin ne lüzumu var? Lüzumu var diyorsan, o halde düşünce üretmek senin için kimi kez entelektüel provokasyona dahi girişmek olabilsin. Sahipsiz kalmış bilinçlerin nasırlaşmış kabuklarını kırabilmek, rasyonalize edilerek kurutulmuş vicdanları kanatabilmek için, bu düşlere bile kayıtsız kalan bireylerin vicdan azabı olabilmelisin. Bırak ortalık karışsın. Bırak öküz altında civciv arayan salaklar bulutların şaklabanlığını ve ütopyandaki evrensel bilincini ve vicdanını göremesin. Yeter ki sen gör. 5. Bölüm. Sosyalizm hemen şimdi. Devrim hemen şimdi. Örgüt hemen şimdi. 5. Mevsim kuralları. Biliyorsun, akasya ağacı çocuklar çiçeklerini üzüm salkımları gibi koparıp yedikleri için ve yaşlılar gölgesinde oturdukları için lazım. Bulutlar çocuklar onların şaklabanlıklarını seyredip eğlendikleri için ve yaşlılar düşlere daldıkları için lazım. Aykırı düşler ise dalgalara düşmek için lazım. Sosyalizme de, örgüte de, devrime de işte bunlar için lüzum var. 5. mevsime de. Ama 5. mevsimi yaşamak istiyorsan, hiç düşünmeden hemen şimdi, İçinde akasya, vicdan, bulut, bilinç, düşünce provokasyonu sözcüklerinin geçtiği cümlelerle sosyalizmi, devrimi ve örgütü anlatabilmelisin. Çünkü 5. mevsim, nasırlaşmış bilinç kabuklarının vicdan ve de umuttan üreyen düşünce provokasyonları ile kırılıp atılabildiği bir mevsim olabilmeli. İklim değişmeli. Praksisten gelen yüksek basıncın etkisiyle esen, voluntarist rüzgarların yol açtığı vicdan azabı fırtınaları ardından yağan, bilinç sağanakları sayesinde umut, vicdan yeşerebilmeli. Ama 5. mevsimin gerçekten elbisesi yok, gerçekten çıplak. Bunları görebilmen için 5. mevsimi yaşamaya katılman yeterli. 5. mevsimi yaşamaya katılman lazım. Katılımcı ideoloji lazım. Katılımcı ideoloji kuralı. Kendi düşüncelerine ne ölçüde önem veriyorsun? İnsan yıllandıkça daha bir kuşkucu oluyor. Başlangıçta gençken, toyken olgunlaşmamış düşünce düzlemin bir boş kağıt, bir tabula rasa idi. Okunan, öğrenilen her şey buna aynen kaydedilir. Ama zaman geçtikçe her şey hep öyle yazıldığı gibi kalmaz. Hurufatı eritir ve yeniden dizersin. Aklında kalanlar ancak iz bırakmış sözcükler, cümleler. Gerisi artık sana ait olan yorumlanmış, yeniden üretilmiş, özümsenmiş, kişiselleştirilmiş düşüncelerindir. Böylece yeni öğrendiklerinde, okuduklarında da kendi düşüncelerini ölçüt olarak kullanmaya başlarsın. Artık her okuduğun, öğrendiğin, algıladığın düşünce düzlemine aynen yazılmaz. yorumlarsın ve daha ziyade kendine ait yeni düşünceler üretirsin. Kişisel epistemolojiden söz edilebilir mi? Kendi düşüncelerine güvenin arttıkça başka düşüncelere karşı daha saygılı ve daha kuşkucu olursun. Hemen olduğu gibi kabul etmezsin. Akıl terazinde tarttıktan ve makul olduğuna inandıktan ve kendi düşünce ölçütlerine göre yeniden biçimlendirdikten sonra olumlu ya da olumsuz yargıya ulaşabilirsin. Bunun ötesinde kendi yarattığın düşünce bileşimlerine ulaştığın sonuçlara başkaları tarafından da ulaşıldığını görünce tuhaf bir duyguya kapılabilirsin. Elbette aklın yolu birdir ve bu yüzden benzer sonuçların farklı kişilerce habersiz üretilmesi sık rastlanılan bir durumdur. Ama yine de böyle bir benzerlikle karşılaşınca elinde olmadan çelişik duygulara düşersin. Başkalarının da aynı sonuçlara ulaşması kendi sonuçlarının doğruluğunun kanıtı olur, sevinirsin. Bu sonuçlara ulaşmak için onca kafa patlattığını, çaba sarf ettiğini, halbuki önceden başkalarınca yazılı olanları okumuş olsan, bütün bunlara gerek kalmayacağını bilerek üzülürsün. Kendince çok önemli saydığın bir sonucu başkasının da bulmuş olmasını kıskanırsın. O zaman bunu ben de kendi başıma bulmuştum demen pek yavan kaçabilir ve hiç kimseye bundan söz edemezsin. Ve bu durumun sıkça başına gelmekte olduğunu bir sen bilirsin. Kendince sevginin tanımını yapmışsındır. Nihayet sevgi kişisel özgürlükten gönüllü olarak özveride bulunmaktır demişsindir. Sonra Rilke diye bir ozanın benzer bir sonuca ulaştığını okursun, bir sen bilirsin ama bilirsin ki nokta nokta nokta paylaşmışsındır. Kendince sosyalizmin, devrimin, örgütlenmenin tanımlarını yeniden yapmışsındır. Nihayet ama bilirsin ki nokta nokta nokta paylaşmışsındır. Paylaşabilmek için katılmak şart. İdeolojiyi de paylaşabilmek için yine katılmak şart. Üretimine katıldığın, paylaştığın ideolojiyi sahiplenmen öylesine doğaldır ki sahiplenmemeyi düşünemezsin bile. Evet, ne yaptın? Demin senden istediğimi içinde sevgi, bulut, bilinç, akasya, vicdan sözcüklerinin geçtiği cümlelerle sosyalizmi, devrimi, örgütü anlatabildin mi? Sen kendine nasıl bir rol biçiyorsun? Bir sosyalist olarak kendini neleri yapmaya mecbur hissediyorsan buna elbet kendin karar vereceksin. Sen bir dava insanı mısın? Sen bir kadro musun? Mücessem ve müşahhas örgüt olabilir misin? O halde ideolojik üretime doğrudan katılmalısın. Kimsenin senin yerine bir şeyler düşünmesini beklemeden. Bugün sosyalistlere her zamankinden fazla katılımcı ideoloji lazım. Doğrudan demokrasiyi fetişleştirmek, örgütsüzlüğü, merkezsizliği savunmak anlamında değil. Seni çoğaltabilmek, mücessem ve müşahhas örgüt niteliğine sahip kadrolaşmayı kazanmak için bu ciddi bir ihtiyaç. 12 Eylül yenilgisi sonrasında beliren, SSCB'nin toptan çöküşü ile birlikte belirginleşen ve yıllardır aşılamayan örgütsüzlük nedeniyle de kemikleşen, bireyci ideolojiyi ve her düzeydeki umutsuzluğu, güvensizliği alt edebilmek, kadroları kolektif çalışmalara sevk edebilmek ancak katılımcı bir ideoloji ile sağlanabilir. Elbette bu yaklaşım bütün zamanlar için geçerli ama günümüzde bin kat fazla geçerli. 1970'lere gelene dek yaşadığın şu ülkede sosyalistlerin büyük bir çoğunluğunun bir geçmişi yoktu. Yaşayan sosyalistlere ait bir geçmiş, devamı olabildikleri bir geçmiş. Devrimci hareketin böyle bir geçmişi yoktu. Sana ve bana ait olabilen bir geçmiş. Geçmişi olmayan 1970'ler ile başlıyor. Eskiden çoğunluk için ideoloji belirsizdi, belki de yoktu. Çoğunluğun kafası tabula rasa idi ve bir şeyler yazılmasına müsaitti ve belki de böylesi gerekliydi. Bu tabula rasalara yazılanlar bir ideoloji niteliğini kazanabiliyordu. Kafa açıklığı, ideolojik berraklık başlangıçta belki de kaçınılmaz bu şekilde kazanılabilirdi. Okuyup yazabilmesi için alfabenin başkalarından öğrenilmesi denli zorluğu, basit ve anlaşılabilir bir kazanç. Ama şimdi en az 15-20 yıllık bir geçmişin var. Bugün herkesin geçmişi var, bildiği var. İşte bu demokrasinin sosyalistlere ait bir demokrasinin fideliğidir. Kakafoni yerine çok sesliliğin, anarşi yerine demokrasinin imkanları bu fideliği bellemedeki tarz ile sağlanabilecek. Bu ise mücessem ve müşahhas örgüt niteliğini kazanmış ve tabula rasa özelliğini geride bırakmış bir kadrolaşmayı yaratan bir tarz olmalı. Ancak bu şekilde bireyciliğin yıkıcı etkileri yok edilebilir. En birey olabilen, kendinin ideoloğu olmakla yetinmeyen, kendi davası için ideolog olabilendir. Bireyciliğin yıkıcı etkileri, bireyleri hesaba katan, sosyalist olmanın en birey olmak ve bu şekilde bireyciliği aşmak ile bir ve aynı şey demek olduğunu kabul eden bir tercihle yok edilebilir. Aslında aradan geçen bunca zamandan sonra yenilgi ve örgütsüzlük sürecinde herkes öncelikle kendinin ideoloğu olabilmiştir. Beğensen de beğenmesen de bu böyle. Her sosyalistin kendi düşüncesi olması ve her sosyalistin kendi düşüncesinin dikkate alınmasını talep etmesi, geçmişle kıyaslandığında büyük bir zenginlik. Görüş ve bilgi zenginliği, ideolojik birlik bu bilginin örgütlenmesiyle sağlanabilir. 15-20 yılın bir sonucu olarak gelişen bu, kendiliğinden mecburen demokrasi bilincini bir kazanç olarak değerlendirmelisin. Kadrolaşma artık dünden daha kolay. Tartışan, müdahale eden ve söz haklarını sonuna kadar kullanan arkadaşların devrimci bir örgütü de yaratabilirler. Bu devrimci örgüt, emekçilere tartışmanın, müdahale etmenin ve söz haklarını sonuna dek kullanma bilinci edinmenin öncülüğünü yapabilir. Kültür devrimini de içselleştirmiş bir politikleşmiş toplumsal devrimin öncülüğünü ise hemen şimdi ancak bunlar yapabilir. Peki sen bu imkanı nasıl kullanacaksın? Bu imkanları değerlendirme işinin girişimcilerinden biri olabilir misin? Öyleyse sana yeni işinde yeni formülasyonlar lazım. Bu formülasyonları ise muhafazakar solculuktan vazgeçebildiğin, yeni tarz bir devrimciliği benimseyebildiğin ölçüde üretebilirsin. Beşinci mevsimin varlık nedeni böyle bir üretimi dayatıyor. İlk ve son adımların aynılığı kuralı. Önünde duran ideolojik sorunları kendi kendine tartışırken zorlanıyor musun? Bunları ideologlar, teorisyenler, bilim adamları, politik önderler çözer. Kurulacak bir enstitüde ya da bir partide çözülebilir bunlar. Öyleyse boş ver diyor musun? Ama hani katılımcı ideoloji lazım demiştin? Nasıl bir sosyalizm ile nasıl bir sendika, nasıl bir dev işçi, nasıl bir dev genç sorularını bugün bir ve aynı sorunlar olarak ele alabilirsen, çözüme senin de katılabileceğin yola girmişsindir. İdeolojik ve politik düzeyi bu şekilde bitiştirmelisin. Çünkü yalnızca ideologların ve teorisyenlerin çözümünü bildiği ideolojik teorik sorunlar yok. Yaşamın yani politikanın içindekilerin çözüm üretebileceği ideolojik politik sorunlarla da tartışma gündemine girmelisin. Ama böylesi sosyalizm anlayışı ile örgüt anlayışını karıştırmak olmaz mı? İdeoloji ve politika ayrı kavramlar değil mi? Evet, bunları da konuşacağız. Burada söylemek istediğim ilk adım. Söz, yetki ve karar. İktidar emekçilerin olsun, üretenler yöneten olsun demiyor musun? İşte bu sosyalizmin ta kendisi, sosyalizmin ideali. Bütün teorilerin, politikaların gelip dayandığı en son nokta, sosyalizmden komünist, sınıfsız topluma doğru atılacak, son adım burası değil mi? İşte sosyalizmi sosyalizm yapacak olan bu olgu, hemen şimdi senin önünde duruyor, atacağın ilk adım olarak. Sosyalizmin idealini hemen şimdi bulunduğun yerde gerçekleştirmeye başlayabilirsin. Sendikanda, derneğinde, mahallende, iş yerinde. Sosyalizm anlayışın ve örgütlenme anlayışın farklı olabilir mi ki? Sosyalizm ve söz yetki karar bizde diye ortaya atıl. Her yerde. Bunu istemek makuldür. Buna inanmak mümkündür. Ve böyle bir isteğe, inanca katılım makbuldür. Ancak bu ilk adımla sosyalizmi inanılır bir dava olarak savunabilir ve davana katılımı sağlayabilirsin. İşte bu ideolojik, politik bir adımdır. İdeolojik sorunlarını böyle bir davayı savunan düşünürleri izleyerek, teorik sorunlarını böyle bir davayı savunan teorisyenlerden öğrenerek ve bulunduğun yerden kendi öz deneyiminle böylesi çözümlemeleri sorgulayarak ele alabilirsin. Çünkü onlar da ancak senin ideolojik, politik çözümlerin üzerinde düşünceyi yeniden üretebilirler. Şöyle bir fantezim var. Mümkün olsa dünyanın bütün sosyalistleri bir salona toplanıp kongre yapabilseler, yalnızca seninle değil, hiç tanımadığım İngiliz dev gençlilerle, Fransız sandinistlerle, Kanadalı bolşeviklerle de dertleşebilsek, tartışabilsek. Ama mümkün değil işte. Türkiye'nin sosyalistlerini bile bir araya getirmek mümkün değil. Meşrebi gereği bu tür girişimler dahi ancak Kuruçeşme'de yapılabiliyor. Öyleyse böyle bir kongre ihtiyacı pratik süreç içinde karşılanmalı. Kongre ihtiyacını pratik tartışma süreci içinde karşılayabilmeyi başarabilirsen, böyle bir süreçten ortak bir irade ile çıkabilirsin. Şöyle ya da böyle artık kaderini tayin etmelisin. Paylaşarak, tartışarak ve işte hiç olmazsa dertleşerek. Umudun dirilişi kuralı. İdeolojik politik bir çıkış, umudunu diriltmendir, umudunu diriltmelisin. 75 yıllık yol sana hangi dersi öğretmişti? Devrimle kurulan proletarya diktatörlüğünün yerini proletarya üzerinde bir diktatörlüğün almaması için bu devrim sürecinde emekçilerin kendi üzerlerinde hiçbir diktatörlüğe izin vermeyecekleri bir bilinç edinmeleri gerektiğini. Bu dersin gereklerini ne zaman yerine getireceksin? Bu yönde sen ne zaman harekete geçeceksin? Emekçilerle birlikte iktidara yürümeye başladığın zaman mı? Stratejini, taktiklerini belirleyip asgari azami programı yazdıktan sonra mı? Bütün bunları saptayabilecek bir savaşçı partiyi yarattıktan sonra mı? Ne zaman? Hemen şimdi. Bugünden senin atacağın ilk adım bile son adımları belirleyebilir. Bugün sen nasıl başlarsan yarın başkaları öyle bitirme imkanını koruyabilir. Bu nedenle hayatın her alanında ve her düzeyinde, stratejinde, taktiğinde, asgari azami programlarında, sözün, yetkinin, kararın, yani iktidarın emekçilerin eline nasıl geçeceği kaygısı yatmalı. Bu kaygıyı tek başına kalsan bile duyabilmelisin. Şu yaşadığın dünyaya, şu yaşadığın düzene isyan etmezsen sosyalizmi tahayyül edemezsin. Asi olmadan sosyalist olamazsın. Bu dünyanın köhneliği ile barışık olursan, bu düzene uyumlu kalırsan sosyalizmi gerçekleştirme yollarını bulamazsın. Bulunduğun yerde devrim yapmaya girişmezsen, devrimci örgütlenmeleri de devrimci partiyi de hiçbir zaman kazanamazsın. Olsa olsa gizli ya da açık bir tabela partisine üye olabilirsin ya da birilerinin seni de bir partiye üye etmesini beklersin. Sonuçta içinde yer aldığın ya da böyle kurulan parti belki devrim yapan bir parti olabilir ama hiçbir zaman sosyalizm için devrim yapan devrimci bir parti olamadığından yine bir başına ve hayallerinle yalnızlığını yaşarsın. Sosyalizmi kazanma davası uğruna devrimcilik yapabilmen için önce muhalif olman şart. İsyankar muhalif devrimcidir. Sosyalizmin teorisi sadece akademik araştırmaların değil politik pratiklerin üzerinde kurulabilir. Eğer devrimci politikacılık bilim adamlığı değilse, politika bir sanat gibi ele alındığı ölçüde değer kazanıyorsa, bu sanatta ustalaşman için kurallarını bilmen yetmez. Sanat akademilerine de yetenekli insanlar girebilir. Devrimcilik sanatında da yaratıcılığı çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa taşıman ve yeniden üretmen gerekir, beklemeden. Sanatçının ilk eseri en kötü eseridir. Proletaryanın ilk sosyalizmi de varsın, en kötü sosyalizmi olsun. Ama sanatçı, ilk eserini yaratabildiği zaman sanatçı olmaya hak kazanabilir. Sosyalistler ilk eserlerini verdiler ve sen şimdi de sosyalist isen Marx'tan, Lenin'den daha şanslısın. Sosyalizme onlardan daha yakınsın. Tarihte sosyalizm adına ilk politik çıkışı onlar yaptılar. İlk eser ortaya kondu. Şimdi yeniden politik çıkışların zamanı. Bu teorinin ve pratiğin sürdürülmesi, yeniden üretilmesidir. Teorinin ve pratiğin yeniden üretilmesi, teorik ve pratik bir çıkıştır, politik bir çıkıştır. Çünkü politika bu ikisinin bileşkesi. Günümüzde bu aynı zamanda ideolojik politik bir çıkıştır. Çünkü ideoloji bilim ile politika arasında bir dolayımdır. Teori ile pratik arasında bir dolayım. İşte bu dolayım yani ideoloji inandırıcılığını yitirdiği için inananlar inandırıcılıklarını yitirmiş olmadılar mı? Dolayımsız kaldıkları için. Öyleyse bilim, ideoloji, politika ya da teori, ideoloji, politika üçgenini yeniden kurmak lazım. Böyle bir kurma işini ideologlar, bilim adamları, teorisyenler ya da politikacılar değil, kurmaylar yapabilir. Sen kurmay olabilir misin? Kurmay olmaya, kadrolaşmaya girişebilir misin? Bilim işçilerini işsizleştirmek kuralı. Üstelik bu nitelikte bir girişimciliğe soyunduğun zaman bilmelisin ki atacağın adımlar yalnızca senin içinde yer aldığın çevrenin, hareketin sorunlarını çözmeyecek. Genel olarak diğer çevrelerde sana benzeyenleri de etkileyecektir. Söylemeye gerek yok. Herkes bu yönde adımlar atılması beklentisi içinde. Üstelik bu beklentilerin kuvveden fiile çıkması için öznel koşullar dünkünden daha fazla olgun durumda. Gerçekten de şimdi sana önemli bir misyon düşüyor. Her şey bir yana, farklı görüşlere sahip sosyalistler, sosyalist çevreler, sol hareketler elinde çözüm olarak tuttuğunu düşündüğü yolların hepsini tüketmiştir. Ve şimdi senden ve senin gibi girişimcilerden gelecek çözümleri, girişimleri büyük bir ilgi ile izleyecektir. Dün bu iş daha zordu. Dün böyle bir girişimde bulunsaydın yapayalnız kalabilirdin. Nedenlerini elbette sen de biliyorsun. Saymakla bitmeyecek bu nedenler içinde Türkiye'deki sol harekette didaktik, teorik yazılara ya da düpedüz eğitim çalışması yazılarına rağbet olmasının ve siyasi tartışmaların bu şekilde sürdürülmesinin ve bunun da genel kültür eksikliğinden kaynaklanmış olmasının payı büyüktü. Şimdi genel kültür seviyesi elbette büyük ölçüde yükselmiş değil. Ancak genel kültür eksikliğini gidermek için başvurulan genel geçer ideoloji, sosyalizm, devrim ve parti anlayışlarını komprime biçimde veren ve çoğu eski Sovyet bilim işçileri tarafından yazılmış metinler artık ciddiye alınmayacak, güvenilmeyecek referanslara dönüştüler. Bu durum senin için girişimlerinde diğerlerini ikna edebilmende elverişli ve bakir bir zemindir. Biriktirilen bilgiyi birlikte örgütleyebilmek, seni daha geniş çevrelerle ideolojik ortaklığa yöneltebilir. Dün genel kültür eksikliğinden dolayı sokaktaki solcular, belki bunlara sen de dahildin, tartışarak ütopyanın yaratıcı üretimine katkıda bulunmak yerine düpedüz öğrenmeye yatkındılar. Bu konuda Marx'ın, Lenin'in boş yere günahını almamalı. Çünkü bu eksiklik de düpedüz yanlış kaynaklardan giderilebiliyordu. Tartışmalar sorunları çözümlemekten, yeni düşünce ve çözümler üretmekten ziyade bu nedenle bilgi aktarmak, bilgiçlik yapmak biçiminde sürerdi. Anlıyorum, bugün de sanki pek çok çevre farklı mı yapıyor diyeceksin. Haklısın, üstelik genel kültür eksikliğinden dolayı bilgiçlikler ile bu yöndeki talep de karşılanmış olurdu. Alan memnun, veren memnun. Bu eğilim yakın zamana dek tükenmez ve tüketilemez bir dogmatizm kaynağı oldu. Şimdi ise muhafazakar solculuğun gerekçesi. Dogmatizm özellikle Türkiye soluna öyle bir kök salmıştı ki her ayrı grubun basma kalıp farklı görüşleri oluştu. İşte bu birlik önünde ciddi ve aşılmaz bir engel olarak varlığını sürdüre geldi. Çünkü farklılıkları tartışarak, ikna ederek, doğruyu söyleyerek ortadan kaldırabilme şansı çok sınırlıydı. Çünkü bilgilerin çoğu yanlış kaynaklardan edinilmişti ve bunların yanlışlığının iddiası genel olarak ideolojinin inkarının istenmesiyle aynı anlama geliyordu. Savunulan teori değil dogma olunca, üstelik bunlar bir de yanlış dogma olunca bunları tartışarak ortadan kaldırma imkanı bulunmuyordu. Ve herkes başkalarını ikna edebilmek için doğru bildiğini öncelikle hayatın içinde kanıtlamak zorundaydı. Bu zorunluluk elbette bugün de geçerli ama bir başka bağlamda. Yine bunun için her şeye yeniden başlamak ve Marksizm'deki her konuyu yeniden ele almak gerekirdi. Ama sen söyle, dün bunun adı hemen revizyonizm ya da inkarcılık olarak konmaz mıydı? Böyle bir birlik için çaba sarf etmek, dün devrimci mücadeleyi ertelemekten öte bir anlamda taşımazdı. Bu noktada zorunlu pratik çözüm, grup yapılarını dağıtarak birleşmek yerine dogmatizm, basma kalıpçılık dışında, yani mevcut grup yapıları dışında, kendini yeniliğe ve her düzeyde yeniden üretime açık çevrende kalmak, bunu çoğaltmak, gerçek birlik için çaba sarf etmekti. Ama şimdi olumsuz bir gelişmeden olumlu bir imkan çıkarabilme durumundasın. Sovyet sisteminin çöküşünün yarattığı olumsuzluk, aynı zamanda bir engelin de çöküşüdür.